Ayırım 12, 75. sayfa. Stare bu söze mukabele etmedi. Ayağa kalkarak profesöre sigara ikram etti ve kibriti üflerken de ince bir tebessümle "Zannedersem Kahire dönüşü İzmir'e uğradınız" diye bahsi değiştirdi. "Evet yavrum, yolum düştüğü halde seni görmeden İstanbul'a aşabileceğime ihtimal verebilir miydin? Niçin vermeyeyim?" "Zalim olma. Turgut Bey evde değil mi?" "Hayır, bu gece nöbette bulunuyor. Beni karşılayan hanım kimdi?" "Samimi bir ahbap. Küçük oğluyla birkaç günden beri bizde misafir." "Küçük oğluyla mı dedin? Esasen şu donanmış çamı görür görmez böyle çocuklar yapılabilmesi için evde bir çocuk bulunması. Esasen şu donanmış çamı görür görmez böyle çocukluklar yapılabilmesi için evde bir çocuk bulunması lazım geldiğini düşünmüştüm. Sitare o ana kadar Makbule'yi unutmuş bulunuyordu. Hatırlamasıyla yerinden fırlaması bir oldu. "Bir dakika müsaade ediniz de profesörüm, misafirime bakayım" dedi ve dışarıya çıktı. Yatak odasının kapısını usulca aralayıp başını uzattığı zaman Makbule'yi çocuğunun yanına uzanmış ve uyumuş bulmuştu. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Örtüyü yavaşça genç kadının üstüne çekti. Sonra aynı ihtiyatkar adımlarla odadan ayrıldı. Kapıyı çekerken başını çevirmiş olsaydı Makbule'nin gözlerini araladığını ve kendisine gülümseyerek baktığını fark ederdi. Ferruh Bey akşam yemeğini vapurda yemiş olduğunu temin ettiğinden Sitare ona sevdiği şekilde köpüklü bir kahve yaptı. Fincanı sunarken elleri titriyor. "Acımı kahvesi, kusura bakmayınız, dökülmeden getirebildiğime ne mutlu" diyordu. Ferruh Bey bu defa seyahatinden bahis açmıştı. Mısır'da yaptığı ilmi araştırmaları hülasa etti. Sonra İstanbul'u, hısım ve akrabayı Sitare'den sordu. Nihayet söz İzmir'deki hayata intikal etti. Bu bahis ikisini de çetin bir vaziyetin basamağına getirmiş bulunuyordu. Sitare profesörün tabii bir şekilde sorduğu "Buradan memnun musun?" sualine kuru bir sesle "Pek ziyade" diye sitemkar bir cevap verdi. Muhatabı ilk defa ciddi bir nazarla ona bakmıştı. Hayat yolunda kaprislerden ziyade mühim olan şey şuurun hakimiyetidir Sitare. Senin belki de çekilmez hayat diye tafsir edeceğin bir hayatın mahiyetini çok iyi takdir ederim. Ancak onun kendin tarafından karışan tuzu ve biberi yanında ahenginin tamam olduğunu bütün kalbimle inanmaktayım. Şayet böyle olmasaydı bu çatı 3 günde yıkılır, bu hayat 3 günde hezimete uğrardı. Sitare'nin gözleri yaşlarla doldu. Siz bir kadının kalbiyle vücudunu 2 ayrı erkek arasında paylaşmasının ne demek olduğunu bilir misiniz? Siz bir kadının yüreğindeki ateşi söndürsün diye gözyaşlarını içine akıtırken saadet nümayişi yapmasının ıstırabını tanır mısınız? Siz bir kadının hisleriyle muhakematı arasında kıvranışını takdir eden, istediğini değil, icap edeni yapmak ıstırarından duyduğu azabı tahmin edebilir misiniz? Sitarem, seni bütün ruhumla anlıyorum. Fakat merhemin olabilmekten uzak kaldıkça susmaktan başka ne yapabilirim? Susmaktan başka şeyler de yapabilirdiniz. Bugün bile içimde yaşattığım o mukaddes ümidi yeşertecek bir kelime. Evet, tek bir kelime harcayabilirdiniz. O kelimeye sana kalbim tevdi ediyor Sitarem. Nasıl? Ya dudaklarınız? Bırak. Bırak da onlar sussunlar. Çünkü yalnız tefsirci olabilirler. Demek yalnız tefsirci olabilmek şiarındadırlar. Her şeyle de değil bazen yavrum. Sitare'nin dudaklarından acı bir tebessüm uçtu. Ben ise Onlardan kalbinizin bütün muhteviyasını olduğu gibi içtiğimi sanıyordum dedi. Meğerse bu hislerini bereleme Sitarem. O hususta seni asla aldatmadılar. Sen kalbinden ne verdinse karşılığını riyasız olarak aynen aldın. Fakat bugün onlar için susmak keyfiyetinin bir mecburiyet şeklinde tecelli ettiğini de aynı hislerle hüsnü kabul et. Zira öyle cevaplar vardı ki bunlar dudağın susulduyabileceği kelimelerden teşekkül ettikleri takdirde hakiki kıymet ve manalarını kaybederler. İşi bir muammeden ziyade daha açık olarak hülasa etmek vaziyetinde diyebilirim ki bir gün o mukaddes ümidin vezerebilir. El verir ki hayatımızda sabır ve metanet hakim olsun. Sitare profesörün yanına geçti. Onun ellerini sımsıkı tuttu. Kalbinden kopan boğuk bir feryatla. Peki bunu niçin daha evvel? Ben de ayrı bir bağ bağlamadan evvel söylemediniz diye sordu. Daha evvel senin hislerinde bu kadar sebatın olacağını tahmin edememiştim. Ah, bunu nasıl diyebilirsiniz? Ben ki bir deli gibiydim. Sizin için hayatımı bile severek verebilirdim. Bunları görüyor, biliyordunuz. Hayır, susmayın. Beni bu his girdabından kurtarmak, harekatımı irademe tevdi etmek için bir şeyler söyleyin. Kendimi ancak son zamanlarda biraz toplayabilmiştim. Yeniden, evet yeniden bittim. Şimdi her şeye baştan başlamak, nefsimle olan o amansız mücadeleler. Allah'ım bunlara tekrar nasıl göğüs gerebileceğim? Ferruh Bey onun sarsılan zayıf omuzlarından tutarak kendine çekti. Gözlerine en nafiz bakışıyla bakarak metin olacaksın dedi. Bir kere daha hastalanıp hayatını yeniden tehlikeye koymak mı istiyorsun? Hayatının değil, bir tek uzvunun bile rahmedar olmasını arzu etmem Sitare. Yatakta geçirdiğin günlerin ruhumda uyandırdığı elemi bir tarafa bırak, sadece kulaklarındaki arızanın kanması endişesi bile yüreğimi kan ağlatmaya yetmişti. Şimdi de vücudunu fuduli tesirlerle sarsman korkusu en büyük ezamı teşkil edecek. Sitarem, sen artık çocuk değilsin. Beni buraya geldiğime pişman etmemelisin. Sitare'nin sıcak başını göğsüne bastırdı. Usul usul saçlarını okşamaya başladı. Sitare ona yakın oluştan, onun kokusunu duyuştan aldığı doyulmaz haz ve saadet içinde için için hıçkırıyor, gözyaşlarını seyahat kostümünün ceketiyle yeleğini içiriyordu. Fakat bir yandan da muhakemesi faaliyetteydi. Gözünü ve gönlünü bürüyen bir anlık heyecan içinde istikbalin mevhum bir nurla aydınlanabileceğine inanmış ise de normal bir şuurla bu ihtimale gülmek lazım geldiğini anlamaya başlıyordu. Bıkar tarafı hiç görünmeyen bir iş hususunda profesörün söyledikleri çocukların elini avundurmak için tutuşturulan cicili bir oyuncaktan farksız değil miydi? Evet, muhakkak bu böyleydi. Zira beslenen emilin tahakkuku yolunda yıkılması gereken nice kıymetler şeyler vardı. Sadece bunları göz önüne getirmek dahi insanı kör edecek fecaatte bulunuyordu. Sitare bu seri muhakemeden sonra yüreğinde bir ürperme ile başını kaldırdı. Ferruh Bey'in yüzüne donuk bir nazarla bakarak dudaklara tevdi edilmemesi lazım gelen sözlerin mevcudiyetine şimdi ben de kâil oldum dedi. Profesör onu bir anda kolları arasına almıştı. Susalım, şimdilik susalım Sitarem. Bir müddet kalpleri birbirinin üstünde attı. Sitare'nin kapalı gözlerinin yanlarından yaşlar sızıyordu. Ne hazin bir hakikat değil mi profesörüm? Evet, fakat hazin olduğu kadar da tatlı. İzmir'de kaç gün kalabileceksiniz? Bu sabah erkenden hareket edecek olan vapurda bulunmam lazım. Sitare gözlerini açtı, ona vahşi bir ıstırapla baktı. Hayır, sizi bırakamam diye inledi. Bir an önce gitmem daha muvaffak olur yavrum. Fakat bu kadar az mı, size hiç doyamadan mı? Seven kalpler için doyabilmek mevhumu var mıdır? Hiç olmazsa bir hafta, bir haftacık kalsanız, bir gün bile kalmak elimde değil. Sitare'nin yüreği öyle sonsuz bir acıyla doldu ki, haykırmamak için kendini güç tutuyordu. Profesör nazarlarında binbir elemle ona baktı. Sonra dudaklarına dökülen renkli ışıklar altında iki mütehassır kalp efsanevi bir rüyada birleşiyor gibiydi. Evet, hem de bu Sitare'nin evvelce görmüş olduğu bir rüyanın aynıydı. Başları üstünde büyük bir avize şeklinde yanan çamın saçtığı nurlar, Sitare'nin gözlerini perdeleyen yaşlarla elmasbari şeklinde iltimalar yaparak konu muazzam şehrayinde bulunduğu hissini veriyor. Sanki semadan yıldızlar inmiş, etraflarında raks ediyordu. Sitare, sakın hala o rüya devam etmesin diye tereddüte düştü. Elleriyle profesörün sırtını ve başını yokladı. O kadar kuvvetli kucaklaşmışlardır ki adeta birbirlerinin kollarında bulunduklarını hissedemez olmuşlardı. Fakat Sitare tıpkı rüyada olduğu gibi onun sıcak nefesinin bir şifa iksiri halini kalbine aktığını, içine damla damla saadet ve ferahlık döktüğünü duyuyordu. Hatta yüreğindeki ateş bile aynı şekilde büsbütün yakıcı bir hal almakla bağrına doyup kanmaz bir süsayış uyanmaktaydı. Ellerini tekrar profesörün saçlarından geçirdi. Karıştırdığı yumuşak telleri usulca çekti ve hayır, rüya değil, hakikat diye ikrar etti. O zaman meçhul bir el onu dürter gibi olmuştu. Gözlerini açıp etrafına bakınca, nazarları kocasının duvarda asılı duran kaputuna ilişince, daldığı gafletten tamamen ayrılarak başını kurtarmak için bir hareket yaptım ve yaralı bir kuş gibi beni bırakın profesörüm, beni bırakın diye çırpındı. Ruhuna hakim olan ses bırakacağım titarem cevabıyla onu temin etmek istemişti. Fakat ne kollar ne de dudaklar bu söze inkiyat etmedi. Sitare boş bir gayret daha sarf etti. Gözlerini kaputtan ayıramıyor. Bu gri kumaş rüyetini kapladıkça kaplıyordu. Rüyadaki bulutu hatırladı. Yüreğini bir korku bürüdü. İçinde bulunduğu vaziyetin ne derece iğrenç olduğunu artık iyice müdrikti. Boğuk bir sesle, ne ihtiyatsız hareket ediyoruz bilseniz diye tekrarladı. O zaman Ferruh Bey doğruldu. Sitareyi sevgi dolu mahpır bir bakışla süzerek, eski sitarem henüz açılmamış, kokusunu henüz neşretmemiş bir goncaydı. Şimdi ise onu yerinde baş döndüren bir olgunluğa ermiş, serpilmiş, müstesna bir gül var. Sitare bedbin bir eda ile. Evet, eski hür sitarenin yerinde şimdi esaret hayatında yaşayan ve sahibine verilmesi lazım geleni başkasına harcayan bağlı bir kadın bulunuyor diye mırıldandı. Ve kalkıp yorgun bir halde karşıdaki koltuğa oturdu. Gözleri henüz ıslak ve bağrı ateş içindeydi. Bir müddet derin bir sükûta gömüldüler. İkisinde de suçlu bir hal vardı. Neden sonra Ferruh Bey saatine bakarak ayağa kalktı. Bana müsaade edeceksin değil mi Sitare? Bu sual Sitare'nin kanayan kalbine taze bir yara açmıştı. Yerinden fırladı. Profesörü omuzlarından tutarak bir gece olsun kalın diye yalvardı. Ne olur beni bu halde yapayalnız bırakıp gitmeyin. Seni bir an yalnız bırakmak istemediğim gibi benim de senden bir an ayrılmayı arzu etmediğimi bilirsin yavrum. Fakat şunu da iyi bil ki aramızda bu uçurumlar baki kaldıkça bir arada yaşayacağımız saatlerin her dakikası kalplerimizi karartacak elemlerin menbaı olacaktır. Sitare'yi tekrar kucaklayıp ateşli buzelerle öptü. Sonra sessizce paltosunu giyindi ve sokak kapısının yolunu tuttu. Sitare bütün gece salonda, Noel ağacının önündeki kanepede uykusuz olarak tam bir elem külçesi vaziyetinde kalmıştı. Sabahleyin onu bu halde bulan Makbule ihtiyatla yanına oturdu ve ''Ne var kardeşim, rahatsız mısın?'' diye sordu. Sitare kendini toplamak lüzumunu hissetmiş, gülümsemişti. Hayır diye cevap verdi. Burası sıcaktı. Profesör gittikten sonra ayrılamadım. Fakat kanepe üstünde rahatsız olmuşsundur. Herhalde uyuyamadın değil mi? Uyuyamadım. Ben erkence uyuyup kalmışım. Yoksa misafirinle tanışmayı çok isterdim. Niçin böyle çabuk kaçtı? Vapuru İzmir'de bir gece kalmak üzere Vapuru İzmir'e bir gece kalmak üzere uğramış da Turgut Bey'in evde bulunamayışı ne aksi tesadüf değil mi? Evet. Bulunsaydı çok iyi olurdu. Makbule ona acıyarak baktı. Sitare'nin bu son cevabı hisleri hilafına verdiğinden emindi. Çünkü onun sırrına ermiş, vaziyetini anlamış, ıstırabının künhüne varmış bulunuyordu. Manalı bir gülümseyişle, hakikaten kocanın evde bulunmasını ister miydin diye sordu. Sitare hayretle başını kaldırdı. Bir an ona baka kaldı. Elbette isterdim dedi. Bu sözünde riyadan eser yoktu. Zira kocasının aralarında bulunmasıyla vaziyetin başka türlü cereyan etmiş olacağını ve kendisinin de belki bu şekilde sarsılmamış bulunacağını düşünerek onu söylemişti. Hakikaten baş başa geçen o saatler bütün varlığını, bütün ruhunu, iliklerine kadar bütün sükûnunu almıştı, sarsmıştı. Hakikaten baş başa geçen o saatler bütün varlığını, bütün ruhunu, iliklerine kadar bütün sükûnünü sarsmıştı. Makbule müşfik bir tavırla, cüretimi samimiyetime bağışlamanı rica ederim dedi. Eğer gördüğüm vaziyetten anladıklarım vehimden ibaret değilse, bu anda candan bir dostun tesellisine muhtaç olduğuna inanmak lazım gelir. Bilmem ki ben o candan dost olmak şerefine layık mıyım? Sitare önüne baktı, dudakları titriyordu. Sen benim esasen en candan dostumsun dedi. Sonra kederli bir tavırla ilave etti. Hakkımda ne hüküm verdiğini sormaya cesaret edemeyeceğim. Herhalde makbule bir baş işaretiyle onun sözünü keserek, bilakis Sitare dedi. Senin gibi hassas bir kadının böyle değerli bir adam uğrunda solması kadar tabii bir şey olmayacağını bütün kalbimle teslim ederim. Onu pek kısa da olsa bir defa görmekle tarifindeki isabete şaştım. Fakat her şeyden önce bir çıkmaz yolda bulunduğunuzu düşünmek icap ediyor. Sitare acı acı güldü. Düşünmek bizim lügatımızda bir manaya sahip değil. O çıkmazda sonuna kadar bocalamak ıstırabı var. Bir mucize doğarsa belki. Bu yolda ümit beslemektense o sevginin köklerini gönülden söküp atmaya çalışmak muhakkak ki daha hayırlı olur. Hem sana yaraşan da budur Sitare. O sırada odaya Yavuz'un girmesiyle konuşmaları yarıda kaldı. Çocuk doğru Sitare'ye koşup onun kucağına atlamış, kollarını boynuna dolamıştı. Sitare onu okşadı, öptü. Sonra kahvaltısını hazırlamak için ayağa kalktı. Fakat dizleri o derece dermansız, başı o kadar ağır, ruhu o şekilde kasvetliydi ki ancak oda kapısına varabildi. Orada pervaza dayandı, gözlerini kapayıp boğuk bir sesle "Kendimi öyle fena hissediyorum ki" diye inledi. Makbule derhal yanına koşmuş, koluna girmişti. "Biraz yat, istirahat et kardeşim. Biz evimiz gibi hareket ederiz, hiç üzülme." diye onu odasına götürdü, yatağına yatırdı. Üstünü örterken de yavaşça, "Bu sarsılışın izlerini birkaç gün taşıyacağın muhakkak olduğuna göre Turgut Bey'e misafirden hiç bahsedilmemesi doğru olur sanırım," dedi. 12. ayırımın sonu.